Ayrım 4, sayfa 44-5. Kısa süre önce Boris bana bir adres vermişti. Beyaz Cübbeler Pazarı Sokağı'nda bir yerdi. Mektubunda sadece işlerin pek kötü gitmediğini yazıyordu. Bundan Hotel Scribe'e döndüğü ve günde 100 frankını aldığı anlamını çıkartmıştım. Umut doluydum ve Boris'e gitmeyi nasıl olup da daha önce akıl edemediğime şaşıyordum. Kendimi ılık ve rahat bir restoranda bir yandan tavaya yumurta kırarken bir yandan aşk şarkıları söyleyen sevimli aşçıların arasında günde 5 öğün yemekle görüyordum. Hatta elime geçecek ücrete güvenip bir paket mavi Gloucester için 2,5 franka bile kıydım. Sabahtan Beyaz Cübbeliler Pazarı sokağına yürüyerek gittim. Kendi sokağım kadar zavallı görünümlü ve kirli bir kenar mahalle sokağıyla karşılaşınca afalladım. Boris'in kaldığı otel de sokağın en pis görünümlü oteliydi. Karanlık girişimden ekşimsi bir koku, bulaşık suyuyla hazır çorba karışımı bir şeyin kokusu geliyordu. Paketi 25 santime satılan Zip marka çorba olmalıydı. İçime korkulu bir kuşku girmişti. Zip çorbası içenler acından ölen ya da ölmek üzere olan kimselerdir. Boris günde 100 frank kazanıyor olabilir miydi? Yazıhane bölümünde oturan asık suratlı bir patron, "Evet," dedi. Rus odasında tavan arasında dar ve dönemeçli merdivenleri 6 kat tırmandım. Yukarı çıktıkça Zip çorbasının kokusu daha da yakından geliyordu. Kapısını vurduğumda Boris ses vermedi. Ben de açıp içeri girdim. Oda tabanı basık, 10 kadem kare genişliğinde bir tavan arasıydı. Yalnızca çatıdaki bir pencereden ışık alıyordu. Mobilya olarak ensiz bir demir karola, bir sandalye ve ayağının biri kırık bir lavabodan başka bir şey yoktu. Duvarda yatağın üzerine rastlayan bir yerde S harfi biçiminde uzun bir tahta kurusu kafilesi ağır ağır yol alıyordu. Boris uyuyordu, çıplaktı ve iri karnı kirli örtünün altında koca bir tepe gibiydi. Göğsü böcek ısırıklarından benek benekti. Ben içeri girerken uyandı, gözlerini ovuşturdu, derin derin inildedi yüksek sesle. ''Aman Tanrım'' dedi, ''Aman Tanrım, belim, hey canına okuduğum sırtım berbat, ne oldu?'' diye haykırdım. ''Sırtım çok ağrıyor.'' Olan bu işte, geceyi yerde geçirdim. Aman Tanrım, sırtımın ne durumda olduğunu bir bilsen. Borisciğim, hasta mısın? Hasta değilim, sadece acımdan ölüyorum. Evet, iş daha uzarsa açlıktan ölürüm. Yalnız yerde yatsam iyi, aynı zamanda ben geçen haftalarda günde 2 franka yaşadım. Korkunç bir şey. Kötü zamanda geldin dostum. Boris'e hala Hotel Scribe'deki işine devam edip etmediğini sormanın bir anlamı olmayacaktı. Hemen aşağı koşup bir somun ekmek aldım. Boris ekmeğin üzerine atıldı ve yarısını yedi. Ondan sonra kendini daha iyi hissedip yatağın içinde oturdu ve başına gelenleri anlattı. Hastaneden çıktıktan sonra iş bulamamış çünkü hala güçsüzmüş. Bütün parasını harcamış, her şeyini rehine vermiş. Sonunda günlerce aç kalmış. Bir hafta Osterlis Köprüsü'nün altında rıhtımdaki boş şarap şişelerinin arasında yatmış. Son 15 gündür bu odada Yahudi bir tamirciyle birlikte kalıyormuş. Yanlış anlamadımsa açıklaması karışıktı. Yahudi Boris'e 3 frank borçluydu. Borcunu Boris'i yerde yatırarak ve günde 2 frank yiyecek parası vererek ödüyordu. 2 franka bir büyük fincan kahve içilir ve 3 tane küçük sandviç ekmeği alınır. Yahudi sabahları saat 7'de işe gidiyormuş. Boris de yağmur suyunun girdiği çatı penceresinin altında yattığı yerden kalkıp yatağa giriyormuş. Tahta kuruları yüzünden orada bile pek uyuyamıyormuş ama yerde yatarken tutulan sırtını dinlendiriyormuş. Boris'ten yardım istemeye gelip de onu benden daha kötü durumda bulunca büyük bir düş kırıklığına uğramıştım. Topu topu 60 frank kadar param kaldığını ve hemen bir iş bulmak zorunda olduğumu anlattım. O zamana kadar Boris ekmeğin geri kalanını da yemiş, neşesi yerine gelmiş, konuşma isteği uyanmıştı. Umursamazlıkla, ''Kuzum, ne korkuyorsun?'' dedi. ''60 frank servet yahu.'' ''Lütfen şu ayakkabıyı uzatıver dostum. Elimin uzanacağı yere gelseler şu tahta kurularından birkaçını ezeceğim. Acaba bir iş bulabilme olasılığı var mı dersin?'' Olasılık mı? Kesinlik. Aslında şimdiden bir şey bulmuş durumdayım. Birkaç güne kadar ticaret sokağında yeni bir Rus restoranı açılacak. Anlaşma kesin. Metrodotel alacağım. Mutfakta sana bir iş ayarlarım. Ayda 500 frank ve yemek. Ayrıca işin rast giderse bahşiş de alırsın. O zamana kadar yakında odamın kirasını ödeme günü geliyor. Canım bir şey buluruz. Her şey tükenmiş değil ki. Örneğin bazı kimselerden alacağım var. Paris bana borcu olanlarla dolu. Yakında bir tanesinin vadesi geliyor. Sonra benimle düşüp kalkmış bütün o kadınları da düşün. Bir kadın hiçbir zaman unutmaz değil mi? Bir istememe bakar. Bana yardım eder. Sonra Yahudi söyledi, çalıştığı garajdan birkaç manyeta çalıp satacakmış. Satmadan önce temizletme parası diye bize günde 5 frank verir. Bu bile bizi kurtarır. Hiç korkma dostum. Para bulmak kadar kolay bir şey yok. Peki, haydi çıkalım da bir iş bakalım. Bakarız dostum. Acımızdan ölmeyiz, korkma. Savaşın oynadığı oyun bu. Ben kaç kez bundan daha kötü durumlara düşmüşümdür. Bütün sorun direnmekte. Mareşal Foch'un özdeyişini hatırla. Ataköz, ataköz, ataköz. Dipnot, hücum, hücum, hücum. Dipnot bitti. Boris kalkmaya karar verdiğinde vakit öğleye geçmişti. Giysi olarak tek bir takımı, bir tane gömleği, yakalık ve kravatı, çok eskimiş bir çift ayakkabısı ve bir çift delik deşik çorabı kalmıştı. Bir de bıçak kemiğe dayandığında rehine vermek üzere sakladığı paltosu vardı. Bavulu şöyle 20 franklık külüstür, yıpranmış bir şeydi ama önemi büyükmüş. Çünkü otelci içi giysi dolu sanıyormuş. Bavul olmasa belki Boris'i sokağa atarmış. Gerçekte bavulun içinde madalyalarla, fotoğraflardan ve ıvır zıvır birkaç parça şeyden, koskocaman aşk mektubu destelerinden başka bir şey yoktu. Bütün bunlara karşın Boris epeyce bakımlı bir görünümü yürütmeyi başarıyordu. Sabun kullanmaksızın ve 2 aylık bir jüvetle tıraş oldu. Kravatını delikler görünmeyecek şekilde bağladı. Ayakkabılarının tabanındaki deliklere gazete kağıdı tıkıştırdı. Giyindikten sonra bir mürekkep şişesi çıkarıp ayak bileklerinin çorap deliklerinden görünen kesimini mürekkepledi. Bu iş bittiğinde kimse onun daha geçenlerde Sen köprüleri altında yatan biri olduğunu anlayamazdı. Rivoli Caddesi'ne açılan bir sokak üzerinde küçük bir kahveye girdik. Otel müdürlerinin ve otellerde çalışan kimselerin buluşma yeriydi. Herkesçe bilinen bir yerdi. Arkada karanlık bodruma benzer bir oda vardı. Her çeşit otel işçisi, temiz pak giyimli genç garsonlar, onlar kadar temiz pak, onlar kadar açlığı açıkça ortada olmayan şişman ve pembe yüzlü aşçılar, giysileri yağlı bulaşıkçılar, çökmüş yaşlı temizlikçi kadınlar, otellerin her çeşit emekçisi önlerinde bir yudum bile almadıkları bir fincan sütsüz kahveyle orada öyle oturuyorlardı. Orası aslında bir iş bulma bürosuydu. İçeceklere ödenen de patronun komisyonunu oluşturuyordu. Ara sıra kısa boylu, tıknaz, önemli görünüşlü bir adamın, herhalde bir lokantacı, gelip barmenle konuştuğu, barmenin kahvehanenin arka tarafındaki insanlardan birini çağırdığı oluyordu. Fakat Boris'i de beni de çağırmadı. 2 saat sonra kahveden çıktık. Çünkü geleneğe göre ısmarlanan bir içecek, bir kahve, insana orada 2 saatten uzun süre oturma hakkını vermiyordu. İş işten geçtikten sonra öğrendiğimize göre işin püf noktası barmeni görmekteymiş. 20 frank vermeyi göze alan adam genellikle bir iş buluyormuş. Otel Scribe'e girdik ve bir kaldırımda 1 saat süreyle müdür çıkar diye bekledik. Oradan ayaklarımızı sürüye sürüye ticaret sokağına yollandık ama dekorasyonu yenilemekte olan yeni restoranı kapalı bulduk. Patron çıkıp gitmiş. Hava kararmıştı. 14 kilometre kaldırım tepmiştik. O kadar yorgunduk ki 1,5 franka kıyıp metro ile dönmek zorunda kaldık. Yürümek Boris'in hasta bacağına dayanılmaz acılar veriyordu. Saatler ilerledikçe iyimserliği azalmıştı. İtalya alanı istasyonunda metrodan yeryüzüne çıktığımızda iyiden iyiye umudu tükenmişti. İş aramaktan bir şey çıkmayacağını, suç işlemeye kalkışmaktan başka çıkar yol olmadığını söylemeye başladı. Acından öleceğine çalacaksın dostum. Birçok kez tasarlamışımdır şişman zengin bir Amerikalı, Montparnasse'ye aşağı doğru inerken karanlık bir köşede çoraba sarılmış iri bir taş pat adamın ceplerini boşaltıp tüyersin. Olmayacak şey değil. Ne dersin? Gözümü kırpmadan yapabilirim. Ben askerlik yapmış adamım, unutma. Sonunda ikimiz de yabancıyız. Hemen tanırlar diye tasarısından vazgeçti. Benim odaya dönerken 1,5 frank daha harcayıp ekmekle çikolata aldık. Boris kendi payını yutarcasına yedi ve birden büyülenmiş gibi neşesi yerine geliverdi. Yiyecekler onun bünyesi üzerinde kokteyl kadar çabuk etki gösterirdi. Bir kurşun kalem çıkarıp bize iş verebilecek kimselerin listesini yapmaya başladı. Dediğine göre 10-12 kişiydiler. Yarın bir şey bulacağız dostum, içime doğuyor. Talih bir karar da kalmaz. Ayrıca ikimiz de akıllı insanlarız. Aklı olan insan acından ölmez. Bir insan akılla neler yapmaz ki? Akıl hiçten para yaratır. Bir zamanlar bir arkadaşım vardı. Bir Polonyalı, tam bir dahi. Ne yapardı biliyor musun? Bir altın yüzük alır, sonra onu 15 franka rehine koyardı. Bilirsin görevliler o rehin makbuzlarını ne kadar üstünkörü doldururlar. Adamın altından yazdığı yere pırlantalı ekler, 15 frankı da 15 bin frank yapardı. Temiz iş değil mi? Sonra o makbuzu bir kimseye rehin bırakıp 1000 frank alırdı. İşte akıl diye buna derim. Akşamın geri kalan bölümünde Boris iyimserdi. İkimizin birlikte Nice'de ya da The Artist'de garsonluk yapacağımız, derli toplu odalarımızın bir kadın edinecek kadar paramızın olacağı günlerden söz edip durdu. 3 kilometre yürüyüp oteline dönemeyecek kadar yorgundu. Paltosunun içine kunduralarını koyup sardı. Başının altına yerleştirdi ve o gece benim odamda uyudu. 6. Ertesi gün de iş bulamadık. Ancak 3 hafta sonra talihimiz dönebildi. 200 frankım kira sorununu çözümlemişti. Fakat onun dışında her şey ne kadar kötü olabilirse o kadar kötü gitti. Boris ile birlikte günlerce Paris'in altını üstüne getirdik. Kalabalıkların içinde sıkıntılı ve aç durumda saatte 2 mil yol tepiyor, yine de bir şey bulamıyorduk. Bir gün Sen Irmağı'nın bir yakasından öteki yakasına 11 kez geçip geri döndüğümüzü hatırlıyorum. Saatlerce servis kapılarının önünde bekliyor, müdür dışarı çıkınca kasketler elimizde yalvarırcasına adama yaklaşıyorduk. Hep aynı yanıtı aldık. Sakat adam da istemiyorlardı. Deneyimsiz adamdı. Bir gün tam işe alınıyorduk ki kıl payı kaçırdık. Müdürle konuşurken Boris dimdik durmuştu. Bastonuna dayanmıyordu. Müdür de topalladığını görmemişti. Evet dedi. Şarap mahzeni için 2 kişi arıyoruz. Belki sizlere alırız. İçeri gelin. Sonra Boris kıpırdadı. Oyun bitmişti. Müdür, aa dedi. Topallıyormuşsunuz. Mal harassment. Dipnot. Maalesef. Dipnot bitti. İş bulma bürolarına adlarımızı yazdırdık. İlanlara yanıtlar verdi fakat her yere yaya gittiğimiz için hızlı davranamıyorduk. Başvurduğumuz her iş bizden yarım saat önce başkasına verilmiş oluyordu galiba. Bir kez açık yük vagonlarına paspas yapma işine tam alınıyorduk ki son anda bizi geri çevirip yerimize Fransız işçi aldılar. Bir kez de sirkte yardımcı isteyen bir ilan gördük. Sıraları kaldıracak, hayvanların yattığı yeri temizleyecektik. Gösteri sırasında da 2 fıçının üzerine basacaktık ve bacaklarımızın arasından bir aslan sıçrayarak geçecek. Belirtilen vakitten 1 saat önce sirke gittiğimizde 50 kişilik bir kuyruk gördük. Besbelli aslanın insan nazarında bir çekiciliği var. Bir gün aylarca önce başvurduğum bir iş bulma bürosundan bir petit bleu, dipnot, küçük mavi telgrafların mavi kağıt üzerine yazıldığı zamanlarda telgraf sözcüğü karşılığında kullanılan deyim, Dipnot bitti. Aldım. Bir İtalyan beyefendi İngilizce ders almak istiyordu. Mektupta hemen geliniz yazılıydı. Saatte 20 frank ödeneceğine söz veriliyordu. Boris ile ikimiz çaresizlik içindeydik. Harikulade bir şeydi ama kabul edemezdim çünkü büroya dirsekleri delik ceketimle gitmem olacak şey değildi. Sonra aklımıza Boris'in ceketini giyebileceğim geldi. Pantolonuma uymuyordu ama pantolon gri olduğundan biraz uzaktan flanel gibi duruyordu. Ceket o kadar büyük geldi ki önünü iliklemeyip bir elimi cebimde tutmam gerekiyordu. Hemen fırladım, otobüsle gideyim diye 70 sentimi de boşuna harcadım. Büroya ulaştığımda İtalya'nın fikrini değiştirdiğini ve Paris'ten ayrıldığını söylediler. Bir gün Boris hale gidip hamallık bakmamı söyledi. Sabahın 4:30'unda yani işin canlanmaya başladığı sırada hale vardım. Kısa boylu şişman melon şapkalı bir adam hamallara bir takım işler yaptırıyordu. Ona gidip iş istedim. Yanıt vermeden sağ elimi tutup havaya kaldırdı, avucumu yokladı. Kuvvetlisindir değil mi dedi. Çok kuvvetli diye yalan söyledim. Peki şunu kaldır da bakayım. Gösterdiği son derecede büyük bir patates küfesiydi. Küfeyi kavradım ve anladım ki kaldırmak şöyle dursun, kıpırdatamayacaktım bile. Melon şapkalı adam yüzüme baktı, omuzlarını silkti ve arkasını dönüp yürüdü. Biraz uzaklaşmıştım ki başımı geriye çevirince küfeyi 4 kişinin kaldırıp hep birlikte bir arabaya yüklediklerini gördüm. Belki 300 kilo vardı. Adam benim işe yaramayacağımı görmüş, başından savmak için bu yolu seçmişti. Bazen Boris umutlu olduğu günlerde 50 santime kıyıp bir posta pulu alıyor ve eski metreslerinden birine mektup yazıp para istiyordu. İçlerinden tek bir tanesi karşılık verdi. Kadın yalnız eski metresi değilmiş, aynı zamanda Boris'e 200 frank borcu varmış. Adamcağız kendisini bekleyen mektubu görüp de zarfın üzerindeki yazıyı tanıyınca mutluluktan aklını oynatacaktı. Mektubu kapıp şeker çalmış çocuklar gibi doğru Boris'in odasına koştuk. Mektubu okudu, sonra sessizce bana uzattı. Şunlar yazılıydı. Sevgili canavarcığım benim. Bana katıksız sevgimizin günlerini, dudaklarından aldığım o tatlı öpücükleri, hatırlatan sevimli mektubunu ne büyük sevinçle aldım. Böyle anılar solmuş bir çiçeğin kokusu gibi insanın kalbinde sonsuza dek kalır. 200 frank isteğine gelince ne yazık ki olanaksız. Sıkıntılarını öğrenmek beni ne kadar üzdü bilemezsin. Sevgilim ama ne yaparsın, bu acı dünyada herkes sıkıntılı günlere düşer. Ben de bundan payımı aldım. Küçük kız kardeşim hastalandı. Zavallıcık ne acılar çekti. Doktora hesabını bilemeyeceğim kadar çok para verdik. Bütün paramız bitti. İnan bana pek zor günler geçiriyoruz. Cesaret canavarım, cesareti elden bırakma. Unutma ki kötü günler sonsuza dek sürmez. İnsana o korkunç gelen belalar da biter. Seni her zaman hatırlayacağımdan emin ol. En içten duygularla seni kucaklarım. Seni her zaman sevmiş olan İvon. Bu mektup Boris'i öylesine düş kırıklığına uğrattı ki hemen yatağa girdi ve o gün bir daha iş aramaya çıkmadı. 60 frankım aşağı yukarı 2 hafta kadar idare etti. Artık lokantaya gitme numarası yapmıyordum. Odamda yiyorduk. Birimiz yatağın üzerine oturuyorduk, birimiz iskemleye. Boris 2 frankını veriyordu, ben de 3 ya da 4 frank koyuyordum. Ekmek, patates, süt ve peynir alıyorduk. Benim ispirto ocağında çorba pişiriyorduk. Tek kulplu derince bir tavayla bir kasemiz ve tek bir kaşığımız vardı. Her gün hangimizin tava daha çok alırdı, hangimizin kaseyi alacağı konusunda birbirimizle ikram yarışına giriyorduk. Her günde önce Boris pes ediyor ve tavayı alıyordu. Sesimi çıkarmadan öfkeleniyordum. Bazen akşamları daha çok ekmeğimiz oluyordu, bazen de hiç olmuyordu. Çamaşırlarımız çok yıpranmıştı, 3 haftadır yıkanmamıştım. Dediğine göre Boris aylardır yıkanmıyormuş. Tütün her şeye dayanma gücü veriyordu. Bol bol tütünümüz vardı. Çünkü Boris bir süre önce bir erle tanışmış. Erlere tütün bedavaydı. ve paketi 50 santimden 20 ya da 30 paket tütün satın almıştı. Çektiklerimiz benden çok Boris'e ağır geliyordu. Sokaklarda yaya dolaşma ve odada yerde yatma yüzünden bacağı ve sırtı hep ağrıyordu. Her ne kadar hiç zayıfladığı görülmüyorsa da açlık o koskoca Rus iştahıyla ona büyük acılar veriyordu. Genelde şaşılacak kadar şendi. Bol bol umutlanıyordu. Onu gözeten bir aziz bulunduğunu, durum çok kötüleştiğinde o azizin kaldırımın kenarından akan suya para koyacağını ciddi ciddi söylerdi. Bir gün kral sokağında oturmuş bekliyorduk. Yakınlarda bir Rus lokantası vardı. Oradan iş isteyecektik. Birdenbire Boris Madlene Kilisesi'nden içeri daldı. Koruyucu azizine 50 santimlik bir mum yakmak istiyormuş. Nedenini de şöyle açıkladı. Durumunu sağlama bağlayacakmış. Tıpkı ölümsüz tanrılara kurban verir gibi. Bir kibrit çakıp 50 santimlik bir posta pulunu yakıverdi. Azizlere tanrıların arası pek iyi olmasa gerek ki bizi işe almadılar. Bazı sabahlar Boris pek koyu bir umutsuzluğa kapılırdı. Yatakta yatar, odayı paylaştığı Yahudi'ye ağlamaklı bir biçimde beddua ederdi. Yahudi, Boris'e ödediği o 2 franklık gündeliği vermekte son zamanlarda isteksiz davranır olmuştu. Daha kötüsü, çekilmez bir patron tutumu takınıyordu. Boris de iyi aileden bir Rus'un bir Yahudinin eline bakmasının ne demek olduğunu bir İngiliz olarak benim anlayamayacağımı söylüyordu. Bir Yahudi dostum, tam bir Yahudi, Yahudiliğinden utanmak inceliğini bile göstermiyor. Düşün, ben Rus ordusunun bir yüzbaşısı, ikincisi Sibirya piyade alayında yüzbaşı olduğumu sana söylemiş miydim dostum? Evet, yüzbaşı, babam da albaydı. Şimdi de burada da bir Yahudinin ekmeğini yiyorum. Bir Yahudinin. Yahudilerin ne biçim adamlar olduğunu anlatayım sana. Savaşın ilk aylarında bir gün yürüyüşteydik. Bir köyde geceleyecektik. İğrenç ihtiyar bir Yahudi. İskariyot Yahuda. Dipnot, İsa peygamberi ele veren havari. Dipnot bitti. Gibi kızıl sakallı bir herif. Kaldığım eve sinsi sinsi geldi. Ne istiyorsun diye sordum. Efendimiz dedi, size bir kız getirdim. Genç güzel, daha 17'sinde. 50 frankçıya bırakıyorum. Teşekkür ederim dedim. Geri götürebilirsin. Hastalık kapmak istemem. Hastalık mı? Diye haykırdı Yahudi. Monsieur le capitaine. Dipnot ama yüzbaşı bey. Dipnot bitti. Kız kendi kızımdır. İşte al sana Yahudi milleti. Sana daha önce söylemiş miydim dostum? Eski Rus ordusunda bir Yahudinin yüzüne tükürmek görgüsüzlüktür. Evet, bizce bir Rus subayının tükürüğü Yahudinin suratına harcanmayacak kadar değerlidir vesaire vesaire. O günlerde Boris sokağa çıkıp da iş arayamayacak kadar hasta olduğunu söylüyordu. Akşama kadar pireli, rengi kararmış çarşafların arasında sigara içerek, eski gazeteleri okuyarak yatardı. Bazen satranç oynardık. Tahtamız yoktu ama hamleleri bir kağıt parçasına yazıyorduk. Sonra bir ambalaj kutusunun bir yüzünden bir düğme gibi, Belçika parası gibi şeylerden bir satranç takımı yaptık. Birçok Rus gibi Boris'te satranç tutkusu vardı. Satranç kurallarıyla aşk ve savaş kurallarının bir olduğunu söylerdi. Birinde yenebilirseniz ötekilerde de yenebilirmişsiniz. Fakat aynı zamanda insanın bir satranç tahtası olursa açlığı duymayacağını da söylerdi. Bu benim için çok doğru değildi.